bir mucizedir Cumhuriyet. Yıl 1913. Yer Bulgaristan'ın Sofya kenti. Bir pastane vardır orada. Daha çok seçkinlerin, diplomatik erkanın kahvaltı yaptığı. Genç Osmanlı subayı Mustafa Kemal de askeri ataşe olarak Sofya'dadır. O da kahvaltısını o pastanede yapmaktadır. Bir sabah bir köylü girer pastaneye. Bohçası vardır yanında. Bırakır bir masanın yanına, oturur. Garson gelir, köylü süt ve kek ister. Garsonsa köylünün kılığına, kıyafetine bakar ve küçümseyerek pastaneden gitmesini ister. Köylü itiraz eder ve kalkmaz yerinden. Tekrar kek ve süt ister. Bunun üzerine birkaç garson daha gelip dışarı çıkma konusunda ısrar ederler. Köylü garsonların bu tavrı karşısında öfkelenir ve bağırmaya başlar. Senin sattığın sütü ben sağıyorum. Senin yaptığın pasta, börek, çöreğin unu benim buğdayımdan. Peynirini, yoğurdunu ben üretip veriyorum. Pastana koyduğun meyve benim ağaçlarımdan ve sen benim ürettiklerimi bana vermiyorsun, öyle mi? Hayır, çıkmıyorum ve ben kahvaltımı burada yapacağım. Herkes sus pus olur. Köylünün istedikleri masasına gelir, kahvaltısını yapar ve bir miktar parayı masaya fırlatarak çıkar gider. Bütün bu olanları izler Mustafa Kemal ve kareli küçük defterine şu notu düşer.
Bir gün benim köylüm de bu köylü gibi olursa millet olduk demektir. Köylü milletin efendisidir.
Mustafa Kemal, Bulgar köylüsünün onurlu davranışına bakıp, köylü milletin efendisidir dediği zaman henüz Birinci Dünya Savaşı bile başlamamıştı. Osmanlı İmparatorluğu ekonomik ve siyasi olarak ağır bir buhran içinde olsa da hala ayaktaydı. Ne Dünya Savaşı'ndan yenik çıkılmış ne milli mücadele başlamıştı. Ama o gidişatı görüyordu. Onun ülkesinin geleceğiyle ilgili hayalleri vardı ve onun hayalleri hiçbir engeli tanımazdı. Ne içinde bulunduğu şartlar, ne makamı, ne mevki, ne ülkesinin durumu, ne parasızlık, ne geri kalmışlık, ne de bütün bunlar imkansızlıklar içerisinde nasıl yapılabilir gibi sorular onun hayallerini durduramazdı. O inanılmaz bir gelecek vizyonuyla ve milletini çok iyi tanıyor olmanın verdiği güvenle geleceğin Türkiye'sini hayallerinde ilmek ilmek örüyordu. Köylüsü için de biçtiği pay milletin efendiliğiydi. Derin bir yoksulluk ve geri kalmışlık içerisindeki Türk köylüsünün o Bulgar köylüsü gibi olması, kendi değerinin farkına varması ve hakkını söke söke alması neredeyse imkansıza yakın bir hayaldi o yıllarda. Ama yıllar geçip gitmiş, Osmanlı yıkılmış, Türk milleti kanıyla canıyla bedel ödeyerek yepyeni bir ülke kurmuştu. Şimdi sıra onca bedelle kurulan bu ülkeyi İlelebet yaşatmaktı. Bunun yolu da siyasi bağımsızlığı ekonomik bağımsızlıkla pekiştirmek ve halkın refahını sağlamaktan geçiyordu. Sanayi kurmak, fabrikalar yapmak biraz zaman ve para istiyordu. En hızlı sonuç alacağı alan ziraatti. Toprağı vardı ve çok çalışkan bir milleti vardı Türkiye Cumhuriyeti'nin. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, ülkenin varlığını Türk köylüsüne borçlu olduğunu biliyor ve şöyle diyordu.
Milletimiz çok büyük acılar, mağlubiyetler, facialar görmüştür. Bütün olanlardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa, bunun temel sebebi şundandır. Çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanırken, diğer elindeki sabanla topraktan ayrılmadı. Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya yüzünde bulunmayacaktık.
Kılıcın zamanı başarıyla tamamlanmıştı. Şimdi saban tutan elleri traktörlerin direksiyonlarıyla, modern tarım araçlarıyla tanıştırmanın vakti gelmişti. Tabii her şeyden önce köylüyü toprak sahibi yapmak gerekiyordu. Çünkü köylülerin büyük kısmının toprağı yoktu. Kanunlar çıkarıldı, devlet arazileri ya da uygun olan şahıs arazileri para karşılığı alınıp köylüye verilerek onların toprak sahibi olmaları sağlandı. Sadece toprak sahibi olmak elbette üretim için yetmezdi. Ekip biçmek için tohum, gübre, para, zirai donanım desteğine ihtiyaç vardı. Köylülere tohum ve fidan desteği yapıldı. Çiftçilere geri ödemesiz nakdi yardımlar, faizsiz krediler verildi. Türkiye toprakları analiz edilerek hangi bölgenin hangi ürünü yetiştirmeye uygun olduğu araştırıldı. Bu araştırmalar sonucu hem hali hazırda üretilen buğday, pamuk, şeker pancarı gibi meyve sebzelerin ıslahı yapılarak verim artırıldı, hem de limon, portakal, muz fidanları, çay fideleri gibi yepyeni bitki türleri getirilip köylülere dağıtıldı. Böylece hem üretim hem de köylünün geliri artırıldı. Yurt dışından damızlık hayvanlar getirilerek yerli ırkın ıslahı sağlandı. Yem dağıtımı ve veteriner hizmetleri gibi desteklerle hayvancılık geliştirildi. Köylülerden alınan ve çiftçiye çok ağır gelen Osmanlı'dan kalma aşar vergisi kaldırıldı. Ve bugün siyah beyaz arşiv görüntülerinde izlediğimiz gibi Atatürk bazen traktöre binerek, bazen köylülerin bahçelerini gezerek ve en önemlisi de bir çiftlik kurarak Türk köylüsüne örnek oldu. O çiftlik ki kurmaya karar verdiğinde hiç kimse ona inanmıyor. Çiftlik için yerli yabancı tarım uzmanlarıyla görüşmeler yapıyor ve onlara yer aramalarını emrediyor. Ancak İtirazlar yükseliyor. Hatta heyette yer alan bir uzman, çiftliğin yeri için uzun uzun dolaşmaya gerek yok. Ankara, Bozkır'ın ortasında kalan bir ortaçağ şehridir. Ağaç ve suyun olmadığı yerde tarıma uygun arazi bulunmaz dahi diyor. İtirazlar edilse de uzmanlar bu elverişsiz koşullarda ya sabır tükenir ya para dese de Mustafa Kemal,
İşte istediğimiz yer böyle olmalıdır. Ankara'nın kenarında hem batak, hem çorak, hem de fena yer. Bunu biz ıslah etmezsek kim gelip ıslah edecektir?
Diyerek çiftliğin kurulması emrini veriyor ve o çorak Ankara toprakları bir süre sonra bir cennete kavuşuyor. Atatürk Orman Çiftliği'ne. Çiftlikte bağlar, sebze bahçeleri, zeytinlik, portakallık, kuşkonmazlık, çayır ve yoncalık, 1450 dönüm yeni orman ve 148 bin dönüm ziraat arazisiyle meralar bulunuyordu. Bunların yanı sıra fabrikalar, imalathaneler, birçok tesis ve yapılar da yer alıyordu. Atatürk, diğer tüm sahip olduğu mal mülk gibi ölmeden önce bu çiftliği de milletine emanet ederek hazineye bağışlıyordu. Sofya'da o Bulgar köylüsüne bakarak kurduğu hayal artık ülkesinde yavaş yavaş gerçek oluyordu. Köylüye hakkını teslim eden bir lider vardı Türkiye Cumhuriyeti'nin başında. Ve diyordu ki,
Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanmış ve layık olan köylüdür. Diyebilirim ki bugünkü felaket ve yoksulluğun tek sebebi bu gerçeği görememiş olmamızdır. Gerçekten 700 yıldan beri dünyanın çeşitli taraflarına göndererek kanlarını akıttığımız, kemiklerini topraklarında bıraktığımız ve 700 yıldan beri emeklerini ellerinden alıp savurganlık ettiğimiz ve bunun karşılığında daima küçük ve hor görerek karşılık verdiğimiz ve bunca özveri ve iyiliklerine karşı nankörlük, küstahlık, zorbalıkla uşak derecesine indirmek istediğimiz bu gerçek sahibin huzurunda tam bir utanç, ve saygıyla gerçeklerimizi alalım. Efendiler, milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çalışmasını yeni ekonomik önlemlerle son dereceye eriştirmeliyiz. Köylünün çalışmasının sonuçları ve verimlerini kendi yararı lehine son dereceye çıkarmak ekonomik siyasetimizin temel ruhudur.
Bütün bu anlattıklarımızdan sonra ekonomik refaha kavuşan köylü, o Bulgar köylüsü gibi haklarını arayıp milletin efendisi olduğunu fark etti mi diye sorarsanız, buyurun cevabı Dadaylı Aşık Kör Hasan'ın 1939'da söylediği ağıttan alalım. Gayrı derdimizin çoğu kalmadı. Büyük ağızlarda köylünün adı. Cumhuriyet bizi saydı, kolladı. Bilirik kadrini, değilik nankör. Ferman padişahın, dağlar bizimdi. Ferman da, vatan da bizimdir şimdi. Atadan her gönle bir ışık indi. Gözlerimiz nasıl açıldı, bir gör. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet rejimini onaylayan mebuslarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bir mucizedir Cumhuriyet.